Ayrım 20. Dayanışmanın 3. günü. Gece boyunca birkaç defa Dina'nın ateşini kontrol etmeye gittim. Yanına son gittiğimde saat 5'e geliyordu ve ateşi düşmüştü. Buz gibiydi alnı. Üzerindeki örtüyü düzeltirken gözlerini açtı. "Daha çok erken Dina," dedim. "Seni istemeden uyandırdım. Uyun sen." "Tuvalete gideceğim." "Koluna gireyim o halde. Halsizsin, düşmeyesin." Yardım ettim kalkmasına. Tuvalete geçmek üzere yatak odama doğru yürüdük ağır ağır. O tuvaletteyken ben yatağımı düzelttim, yastıkları kabarttım. Çıktığında "sen benim yatağımda yat artık," dedim. "Bakarsın gün boyu bana gelen giden olur. Oysa bu odada kimse rahatsız edemez seni. Güzelce istirahat edersin."
"Ama bu sizin yatağınız."
Bir saat sonra zaten kalkacaktım. Erkenciyimdir ben. Uzanırım azıcık kanepede. Olmaz. İçim rahat etmez. Dikiliyordu ayakta. "Üşüyeceksin. Haydi gir yatağa." Düzeltiyorum. "Üşüyeceksin. Haydi gir yatağa. Bak ateşin düşmüşken şimdi yeniden üşütme." "Siz de yanıma uzanın. Yatak geniş." "Tamam," dedim. Dina yorganın altına girdi. Ben yanına uzandım. "Regan abimin dediği kadar varsınız. Çok candan birisiniz," dedi. Şaşırdım. "Regan konuşur mu benim hakkımda?" "Size de anneannesine de çok düşkündür. Sizinle çok iftihar eder. Her ikiniz hakkında da o kadar çok şey duydum ki ondan." "Hiç bilmiyordum bana düşkün olduğunu," dedim. "Bir kere daha söylesin diye." "Öyledir," dedi. Bir süre sessizce yattık yan yana. Gece sık kalktığım için yorgundum, uykum vardı. Hatta dalmak üzereydim. "Biliyor musunuz, abimin sizlerle olan ilişkisine çok gıpta etmişimdir ben," dediğinde ona doğru döndüm. "Sen annene yakın değil misin Dina?" "Annem oğullarını sever, her anne gibi."
"Ya baban?"
"Babam duygularını pek belli etmez. Ona benzeyen, yani fizik olarak da huy olarak da Hilami'dir. Ama ben eminim en favori çocuğu o değil." İçimden Regan mı diye sormak geçti ama tuttum kendimi. "İnan bana Dina, annelerle babalar çocuklarını hiç ayırmazlar." Bunu söylediğim anda "nereden biliyorsun ki Regan'dan başka çocuğun yok?" demesini bekledim ama hiçbir şey söylemedi kız. Ben olsam sorardım. Benden kesinlikle daha terbiyeliymiş. "Haydi biraz uyu da iyileş canım," dedim. "Sizi de uyutmuyorum değil mi?" dedi. Sonra kapattı gözlerini. Yüzüne düşen saç tutamını usulca çektim yüzünden. Elim başının üzerinde kaldı. Bir de kızım olsaymış ne iyi olurmuş diye düşündüm. Oğlumun yatak odasının kapısından içeri kafamı dahi uzatmazken kızıma yatağında sımsıkı sarılıp uyuyabilirmişim. Evin içindeki tıkırtılarla uyandığımda saat 8'e geliyordu. Yataktan fırlamak üzereyken Regan odamın kapısını açtı. "Oo, annem yeni bir evlat edinmiş," dedi. "Kıskandım doğrusu." "Kıskandın madem, gel sen de yanımıza uzan." Gülüp geçmesini bekliyordum ama ayakkabılarını fırlatıp aramıza girmesi bir oldu. "Hey, yavaş, kardeşini uyandıracaksın." "Abi sen mi geldin?" diye sordu Dina uyku mahmuru sesiyle. Sonra kolunu Regan'ın üzerine attı ve dünyanın en normal şeyini yaparcasına uyumaya devam etti. "Seninle kaldığı zamanlar hep böyle mi uyuyorsunuz siz?" diye fısıldadım. "Ne münasebet. Böyle şeyler hep senin saçtığın enerjinin sonuçlarıdır anne," dedi Regan. "Sen kendini hiç benzetmezsin ama nereden baksan Samira'nın kızısın sen." Acaba bu bir kompliman mıydı bana, eleştiri mi? Anlayamadım. Herhalde dün geceki tepkisini bağışlatmak istiyordu. Ben de burnumu oğlumun özeline sokmuş olduğum için mahcuptum. Yarım saate yakın böyle sarmaş dolaş yattık üçümüz. "Birazdan abor gelir," dedi Regan. Az sonra "kalkmamız lazım," diyerek toparlandı. "O da kim?" "Doktor." Fırladım yataktan, aceleyle giyindim. "Dün gece Dina'nın yattığı divanı toparladım. Mutfağa geçerken kahvaltı hazırlayayım mı sana?" diye sordum oğluma. "Buraya gelmeden atıştırdım ben. Sadece bir çay içerim," dedi. "Ama illa anaçlık yapmak istiyorsan Dina'nın kokusuna bir çare bul abor gelmeden." "Ne kokusu?" "Nane mi desem, kekik mi desem, tuhaf bir şey kokuyor dağ otu gibi. Azıcık da keçi gibi."
"Sen nereden biliyorsun dağ otuyla keçi nasıl kokar?"
"Askerliğimi dağ kantonunda yapmadım mı anne?
Dağlara tırmanmak sıradan gündelik işimizdi. Ona bir merhem sürdüm de.
Merhem mi? Nedir o?
Boş ver. Uyanınca duş alır, kokusu filan kalmaz kardeşin, dedim oğluma.
Dina hala uyuyordu. Gece dinen yağmur yeniden başlamıştı. Annemi aramak için erkendi. Sabah uykusunu severdi o. Dilimin ucuna kadar geldi ama anneannenle dün akşam görüştün mü diye sormak istemedim. Kardeşi için zaten yeteri kadar endişeliydi.
Dina'ya duş yaptıramadan geldi Doktor Abor. Zili çaldığında Regan'la karşılıklı çay içiyorduk mutfakta. Doktora da bir fincan çay ikram ettikten sonra Dina'yı uyandırmaya gittim. Gençken insan ne çabuk toparlıyormuş kendini. Muayene sonucunda belli oldu ki bir gün önce perişan halde olan kıza ikinci bir şoklama yapmaya gerek kalmamıştı. Sadece dinlenmesi gerekiyordu. Doktor bile bu kadar çabuk toparlanmasına şaşmıştı. Bir an saçma olduğunu bildiğim halde bunda Taygur merheminin bir etkisi var mı acaba diye düşünmeden de edemedim. Evden ayrılırken bütün gün istirahat etsin, ben akşama uğrar bana götürürüm Dina'yı, dedi Regan. Annemden haber var mı diye sordum nihayet. Bir an duraladı. Yok, dedi. En son yatmadan önce aradım dün, kapalıydı telefonu. Merak etmeye başladım Regan.
Merak etme, iyidir o.
Ne tuhaf. Annem her ikimizde de sanki ona hiçbir kötülük değmezmiş gibi uçuk fakat güçlü bir kadın algısı bırakmıştı. Polisi molisi, rama zabıtasını, her türlü tehlikeyi, hatta hastalığı ve ölümü dahi ciddiye almaz, hepsiyle dalga geçerek durumu kurtarır diye düşünmüşüz hep. Nasıl düşünmeyelim ki? Yaşlılık dahi korkutamamıştı annemi. Ona hiç bulaşamadan uzağından geçip gitmişti. Annem alnına dökülen perçemleri, içi gülen gözleri, rengarenk etnik kıyafetleriyle hep çok gençmiş duygusu uyandırmıştı bizde.
Haklısın, o iyidir, dedim.
Regan'la doktor birlikte çıkıp gittiler. Biz Dina'yla baş başa kaldık. O yatağında ıhlamurunu içerken oturma odasına geçip haberlere baktım. Bir değişiklik yoktu haberlerde. Dış dünya mutsuz, başarısız ve kötüydü. Dış mihraklar da havası hariç her şeyle mükemmel olan Romanis Cumhuriyeti'ni yıpratmak istiyorlardı. Kuyusunu kazmaya çalışanlara karşı aslanlar gibi direniyordu hükümetimiz. Düşmanlarımız tarafından kurgulanan senaryo gereği, huzuru bozmaya kışkırtılmış birkaç çapulcu dün gözaltına alınmış, gereken yapılmıştı. Hayat normale dönmüştü. Başka kanalları taradım, haberler her kanalda aynıydı ve şu bildiriyle son buluyordu. Hava koşulları günün ilerleyen saatlerinde bozulacak, aşırı soğuklar yaşanacaktır. Üniversiteler dahil tüm okullar sabahtan itibaren tatil edilmiştir. Görevlerine gidenlerin dışında vatandaşların sokağa çıkmamaları, kadınlar, yaşlılar ve çocukların ikinci bir bildiriye kadar evlerinde kalmaları... Kapattım televizyonu. İnsanları evlerinde tutmak üzere hazırlanmış bir oyun muydu bu? Gerçeği anlamak için ya sokağa çıkacak ya da tencereme bakacaktım. Ama nasıl? Dina yatağıma kurulmuş yatarken nasıl çalışacaktım evde? Tencereyi mutfakta açsam, ya geliverirse bir bardak su almak için filan? Yattığı odaya gittim. Dina, mutfaktan bir şeye ihtiyacın olursa sakın yatağından kalkıp gelme, bana seslen, dedim ona.
Olur mu hiç? Ben iyiyim.
Abine söz verdim, sen dinleneceksin bugün. Çok üzülürüm sonra. Sakın Dina, bak. Kız bana hayretle bakıyordu. O şoklama vardı ya, ateşin için. Baş dönmesi yapıyormuş. Çıkma yatağından, en az öğlene kadar.
Peki, dedi gönülsüzce.
Haydi sen biraz daha uyu şimdi, ben seni yemek hazır olunca uyandırırım, söz. Kapısını kapattım. Bir de iskemle dayadım kapının önüne ki çıkmaya kalkışırsa duyup tedbir alayım. Bu iskemle de neyin nesi diye soracak olursa o anda gelecek ilhama göre bir şeyler uyduruverirdim artık. Yalanlarımı giderek daha rahat söyler olmuştum. Bu yaptıklarım hiç bana göre işler değildi. Ne olduğunu tam da kavrayamadığım bir batağın içine, boğazıma kadar batmış durumdaydım. Annemin, aşık olduğum adamın, saygı duyduğum kimi meslektaşlarımın ve yeni keşfettiğim yüreğimi ısıtan gencecik bir kızın da bu batağın içinde olmaları tek tesellimdi. Şanslıysak bataktan hep birlikte çıkıp güzel günlere erişecektik ya da Düşünmek bile istemedim. Tenceremi indirdim dolaptan. Tezgahın üzerinde açtım. Musluk suyunu akıttım. Ama böyle olmayacağını anladım tabii. Suyun en az üç bir yandan akması gerekiyordu etkili olması için. Toparladım tencereyi. Onu sarabileceğim bir şey aradım. Kurulama bezleri, havlular kullanılmıyordu artık mutfaklarda. Havalandırmayla kurutuyorduk her şeyi. Portmantodaki şalımı kapıp geldim. Kucakladım şala sardığım tencereyi, yatak odamın kapısının önündeki iskemleyi ayağımla ittim, içeri girdim ve şimşek hızıyla banyoya geçtim. Dina beni gördü mü bilmiyorum. Tencereyi duş küvetinin içine saklayıp odaya döndüm. Göz göze geldik. Dina, tuvaleti kullanmak istiyor musun diye sordum. Hayır, teşekkür ederim. Benim içeride işim biraz uzunca da, hani istersen. Yok, istemiyorum. Emin misin? Eminim dedi. Günah benden gitti ama o herhalde hayatının her saniyesini kontrol etmek isteyen bir manyağın eline düştüğünü sanıyordu. Kitlendim banyoma, suları akıttım, tenceremi aktif hale getirdim. Sokakları taramaya Selvili Park'tan başladım. Park yine yerlerde oturan insanlarla doluydu. Bunlar evlerine dönmemişler mi gece boyunca? Ne zaman doldurmuşlar parkı? Büyüttüm resmi. Çevredeki ambulansları gördüm. Bazıları sedyelerde ambulanslara taşınıyorken, diğerleri oturdukları yerde kol kola girmiş, iç içe halkalar halinde zincirler oluşturmuşlardı. Şehrin diğer meydanlarını, sokaklarını taramaya başladım. Aynen bir gün önceki gibi caddeler, sokaklar, meydanlar ve parklar insan kaynıyordu. Bu sefer elleri boştu. Pankart filan taşımıyorlardı. Bir şey anlatıyorlardı sanki bir ağızdan. Slogan atıyor olmalılar diye düşündüm. Kulaklığı taktım, sesi açtım. Kulağıma çarpan önce bir uğultuydu. Sesi daha yükselttiğimde sözleri anlaşılır bir şarkı haline aldı. Adalet, özgürlük, haklara saygı isteriz. Buna erişmek için ölümü göze aldık biz. Bu iki cümle binlerce ağızdan aynı anda tekrar ve tekrar ve tekrar söylendikçe bir şarkıdan çok bir mabetten yükselen sihirli bir dua gibi geliyordu kulağa. Hani 40 kere tekrar edildiğinde gerçekleşmesi beklenen büyülü sözler gibiydi. Bir an tüylerim diken diken oldu. Kendimi gerçeğin değil de bir masalın içindeymişim gibi hissedip ürperdim. Sesi sonuna kadar açmış, ne yapıyordum ben yahu? Dina duyacak diye ödüm patladı. Sesi iyice kısmama rağmen yüzünü göremediğim komutanımın buyurgan sesini duydum. 37-17, 37-17, görev başına çağrılıyorsun. Ben 37-17, görev başındayım. Ulu Park'a odaklan, resmi büyüt. Yaptım delineni. 37-17, iyi dinle. Halkın arasına karışmış bir bombacı arıyoruz. Dikkatli ve uyanık ol. Aykırı bir durum bir kişi gördüğünde üzerini işaretle. Yeni emir gelene kadar başka alanlara gitme, Ulu Park'ta kal. Görüntüyü son kerteye büyüterek, çok yavaş geçişlerle parkı taramaya başladım. Koltuk değnekleriyle yürüyen bir adam, elinde büyükçe bir çanta taşıyan bir genç, biraz ilerisinde başlığı gereğinden fazla kabarık bir kadın, belki de çok gür saçları vardı zavallının, birer X koydum üzerlerine. Benim X'lediğim kişilerin etrafında kısa bir süre sonra birileri bitiyor, ablukaya alıveriyorlardı o kişiyi. Onlara ne olduğuna bakmak için geri dönecek vaktim yoktu. Sağdan sola, yukarıdan aşağı taradım bütün parkı. İnsanlar hareket etmedikleri, yer değiştirmedikleri için şanslı sayılırdım. Aynı noktadan başlayıp ikinci turumu atarken koltuk değnekli adam artık yoktu. Ama kabarık başlıklı kadın ve çantalı genç aşağı yukarı eski yerlerinde şarkı söylemeye devam ediyorlardı. Yaklaşık 40 dakikadır gözümü ayırmadan bakmaktaydım ekrana ve binlerce insanın arasında ancak 52 kişiyi işaretlemiştim. Kapı vuruldu. Sesi iyice kısıp ne var dedim. Tuvalete girmek istiyorum. Biraz bekleyeceksin söylemiştim sana Dina. Benim işim uzun. Gir işini bitir demiştim. Ama o zaman ihtiyacım yoktu. Tut kendini. Dina'nın uzaklaşan ayak seslerini duydum ama biliyordum ki 10-15 dakika içinde geri gelecekti. Ben ne yapacaktım o zaman? Donunu ittirecek değildim kızı. Bıraktığım yerden taramaya devam etmeye çalıştım ama dikkatim dağılmıştı. Kalması için ısrar eden ben değilmişim gibi sinir oldum. Keşke kızı dün gece alıp kendi evine götüreydi Regan. Direnişin bugüne de sarkabileceği aklımın ucundan geçmemişti. Yoksa başka türlü davranırdım, kızın evimde kalmasına itiraz ederdim. Hatta utanarak itiraf ediyorum, bu tencere işine baştan girmezdim. Tek günlük bir çalışma sanmıştım ben. 37-17, 37-17. Dinlemedeyim dedim. Ulu Park'ın güney kapısına odaklan ve havuza kadar olan alanı dikkatle tara. Şüpheli görüntüleri işaretle hemen. Donuna etmeye mahkumsun Dina dedim içimden ve bana söyleneni yaptım. Bizim gibi mucit olabilen tiplerin özelliklerinden biri de fotoğrafik hafızalarının güçlü olmasıdır. Sırf buna güvenerek daha önce de iki kez taramış olduğum bölgeyi dikkatle incelemeye aldım. İnsanlar kim yere çömelmiş, kimi duvarlara oturmuş fakat büyük bir çoğunluğu ayakta durarak şarkılarını söylemeye devam ediyorlardı ki dikkatimi çeken bir şey oldu. Gri giysili bir adam, belki de bir kadındı, saçlarını kasketi de andıran tuhaf bir başlığın içine saklamıştı. Daha önce gördüğüm yerden bambaşka bir yerdeydi şimdi. Diğerleri yer değiştirmezken o, izlemeye devam ettim. Evet, adeta bir yılan gibi kayarak kimseye değmeden, kimseyi tedirgin etmeden yolunu buluyor, denize akan yeraltı suları gibi havuza doğru yol alıyordu. Şarkı da söylemiyordu diğerleri gibi. Yüzüne odaklanıp zoomladım. Üzerine bir X koydum. Bir an sonra bir X daha. Yine, yine, yine. Önünde, arkasında bir takım insanlar belirdi. Yolunu kestiler. O yoluna devam etti. Birkaç kişi daha çıktı önüne. O yoluna, ben onu X'lemeye devam ettik. 37-17, iyi iş başardın. Aradığımız buydu. Aa dedim ben şaşkınlıkla. De birden bir anons patladı kulağımda. Ulu Park'ın güney kanadında havuza giden yolu can emniyetiniz için boşaltın. Yerde oturanlar ayağa fırladılar, bazıları kaçıştı, diğerleri yerlerinde kalmaya devam etti. Grili kişi hızlandı ve havuzun önünde büyük bir patlama oldu. Aynı anda benim bağlantım koptu, ekran karardı. Birkaç kez umutsuzca bağlanmayı denedim, heyhat. Tenceremi kapattım, şalıma sarıp kucakladım ve tuvaletten dışarı çıktım. Dina yatak odasında değildi. Tencereyi elbise dolabına kaldırdım, oturma odasına geçtim. Orada da değildi. Mutfaktan tıkırtılar geliyordu, mutfağa koştum. Benim diğer tencereyi sakladığım dolabı açmış, tencerenin önündeki ıvır zıvır indiriyordu tezgahın üzerine. Bir an yüreğime inecek sandım. Ne yapıyorsun orada? Niye karıştırıyorsun dolaplarımı diye bağırdım kontrolümü kaybederek. Döndü, ağlamak üzereydi. Çok şişim geldi. Siz de tuvaletten çıkmayınca burada bir kap. Çıktım işte, koş tuvalete dedim. Bırak onları, koş hadi. Kız mutfaktan çıkar çıkmaz rafta duran tencereyi alıp bu kez hiç kullanmadığım fırının içine soktum. Tezgahta duran kapkaçığı yerlerine yerleştirdim. Dina az sonra geldi. Sizi rahatsız ettiğimin farkındayım. Bir taksi çağırsanız da. Git yatağına yat Dina dedim. Şu anda alınganlıklarla uğraşacak halim yok. Annemi bulmam lazım. Anneme mutlaka ulaşmalıyım. Ben annemi ararken sen de abini ara ve bulabildinse bana hemen haber ver. Ne oldu ki? Ulu Park'ta bir patlama oldu. Annem eminim oradaydı. Ona bir şey olmadığını öğrenmem lazım. Nereden biliyorsunuz? Bilekliğime işaret ettim. Televizyonu açalım hemen. Açtık. Ama haberlerin başlamasına çok zaman vardı ve kanalların çoğunda kelebeklerin, timsahların ya da su aygırlarının doğadaki yaşamlarına dair dokümenter filmler gösterilmekteydi. Bakın, patlama olsa altyazı geçerlerdi dedi Dina. Yanıtlamadım. Çünkü annemin telefonunu çaldırıyordum o anda ve erişemiyordum. Mor damları da aradım sırayla. Çamlık'taki mor damı tekrar aradım ve annemin en yakın arkadaşı olduğunu bildiğim Koray'ı bağlattım telefona. Burada değil annen Yuna dedi. Birkaç gün gelmeyeceğini söyledi. O bazen böyle kısa gezilere çıkar biliyorsun. Biliyorum ama her zaman telefonunu açardı arandığında. Dün geceden beri ulaşamıyorum ona, Regan da ulaşamadı. Belki telefonunu bir yerde unuttu. Odasına bakayım ister misin? Çok zahmet olacak size ama lütfen.
Bekledim. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı yürüyerek. Az sonra geldi.
Başucundaki komedinin üzerinde duruyordu. Şalının altında kalmış. O yüzden görmemiş olacak. Merak etme artık. Bak açmamasının bir izahı varmış işte.
Cora'ya parktaki patlamadan söz etmek istemedim. Kimsenin bilmediği olayı benim biliyor olmamı izah edemezdim. Teşekkür edip kapattım. Bu arada Dina Regan'a ulaşmış, telefonu bana uzatıyordu.
Regan, annem nerede diye sordum.
Ne bileyim ben, dedi Regan. Başına bir şey gelmiş olmasın.
Ne gelecek ki?
Bugün yine protesto gösterileri vardı. Yani varmış orada burada. Bizimki rahat durmaz, gider katılır böyle şeylere, biliyorsun. Ya başına bir şey geldiyse?
Anne korkma. Bir şey gelse önce benim haberim olurdu.
Biraz sakinledim ama sonra yine panik içinde.
Olamazdı çünkü telefonunu Mordam'daki odasında unutmuş.
Nereden bilecekler onun senin anneannen olduğunu?
Başı sıkıştı mıydı, o da beni kullanmasını biliyor.
Bana laf mı çakıyorsun?
Hayır anne.
Regan, annem ya yaralıysa ya baygınsa ya konuşamayacak durumdaysa.
Nereden çıkartıyorsun bunları anne?
Patlama oldu.
Olmuş.
Ne patlaması? Yok öyle bir şey. Kim uydurdu bunu sana?
Ben duydum. Birileri konuşurken duydum.
Her duyduğuna inanma sen. Haydi işim var şimdi. Eve dönerken uğrayacağım. Annene de ulaşırsın zaten ben gelene kadar.
Ben sana kızı...
Lafı ağzıma tıkıp kapattı telefonu Regan. Gayri ihtiyarı annemin numarasını tuşladım yine. Telefonun odada bırakılmış olduğunu tamamen unutarak. Onu arayıp durmanın saçma olduğunu biliyordum. Ama annem neden bırakmıştı bilekliğini odasında, onu bilemiyordum. Hayatında ilk kez unutuyordu bilekliğini. Zaten çıkarmazdı ki kolundan. Bendim o geceleri yatarken ya da duşa girerken filan bilekliğimi çıkaran. Yok, bu işin içinde bir iş vardı. Kaçırılmış olmasın sakın. Tekrar aradım Regan'ı. Son derece bıkkın bir sesle, yine ne var anne, dedi. Toplantıya giriyorum 5 dakikaya kadar. Ne söyleyeceksen söyle hadi.
Regan, ben eminim ki o bugün parka gitti. Lütfen bir ilgilen de.
Anne, söz konusu ettiğimiz kişi 80 yaşının üzerinde, iyice bunamış bir kadın. Parka da gider, sokağa da çıkar, sonra kaybolur. Kaç kere kayboldu, bilmiyor musun? Üzerinde adı adresi var. Bir toplum polisi onu bulur, akşam olmadan bana ulaştırır. Ben de seni hemen ararım, merak etme artık ve beni bir daha arama. İşim var çünkü.
Regan, sen bana baksana, dedim ve kapanan telefonun zırr sesini dinledim bir süre.
Bunak, dedi Regan, benim anneme.
Hiçbir zaman kaybolmadı. Hiçbir zaman onu ne bir toplum polisi ne de bir başkası.
Bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Jeton şimdi düştü.
Her zamanki gibi bir sekans geç.
Dinleniyordu. Konuşmayı aklımda geri sarıp bir kez daha dinledim. Evet, beni susturmaya çalıştı. Ben anlamayınca da kapattı telefonu.
Dina'nın odasına geçtim. Abim ne zaman gelir beni almaya, diye sordu kız.
Akşam iş çıkışı gelecek, dedim. Bir şeyler hazırlayayım da yiyelim karşılıklı, ne dersin?
Zahmet olmasın, dedi.
Ne zahmeti şekerim.
Kız bir öyle bir böyle davrandığım için çoktan kaçak olduğuma karar vermişti eminim. Yatağının ucuna oturdum.
Dina, tuhaflıklar yaptığımın farkındayım. Bunun senin şahsınla hiçbir ilgisi yok, dedim. Çok zor bir dönemden geçiyorum. Hiç alışık olmadığım işler yapıyorum. Bu yüzden asabiyim biraz. Ne olur kusuruma bakma.
Hepimiz zor bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz korkuyoruz. Biz çok şeyin farkında olanlar, sizi çok iyi anlıyorum, dedi.
Biz çok şeyin farkında olanlar derken ne kastediyordu tam olarak bilmiyordum ama hiç kurcalamadım. Bıraktım aramızda bir dayanışma duygusu oluşsun.
Ben ayrıca annemi gerçekten çok merak ediyorum, dedim. Dudaklarım titriyordu. Uzandı, elimi tuttu, sonra sarıldı bana. Öyle sarmaş dolaş kaldık bir süre. Gözümün önünden ben 15-16 yaşlarımdayken babamın kollarında böyle huzur buluşum geçti. Annem de sarılırdı bana ama beni şımartan annemden çok babamdı küçükken. Aynaya takıldı gözüm. Yeni yeni tanışan iki yabancıdan çok bir ana kızı andırıyorduk. benim iç sesimi duymuş gibi dedi ki, size nasıl hitap etmem gerektiğine karar veremiyorum. Profesör Otis çok resmi geliyor. Yuna hiç diyemem. Yuna anne dememe izin verir misiniz? Ne de olsa abimin annesisiniz. Başımı saçlarına gömdüm, saçlarını kokladım. Regan'ın da böyle saçlarını koklardım ta 13-14 yaşlarına kadar. Ama sonra o beni itiştirmeye başlamıştı. Ben çocuk değilim, büyüdüm diyerek. Dina ise büsbütün sokuldu bana. Sırtına sürdüğüm merhemin kekik kokusunu duydum. Demek bir kız evlat böyle kokardı, dumanlı dağlar gibi. Az sonra mutfakta her ikimiz için hevesle bir şeyler hazırlıyordum. Karşılıklı yemeğe oturduğumuzda Dina dedi ki, bu sabah tuvalette ne yaptığınızı sorabilir miyim? Sorma lütfen Dina dedim. Hatta Regan dahil kimseye bundan bahsetme, e mi? Peki, söz. Başka konulara geçtik. Ben ona okuluyla ilgili sorular sordum. Sonra Hilami'nin niye bu kadar geçimsiz ve sert olduğu konusunu konuştuk. Dina ile sohbet ederken annemi unutmuşum. Sonra televizyonu açıp haberleri izledik. Sabah saatlerinde Ulu Park'ta toplanan insanların öğleden sonra evlerine dağıldıklarını öğrendik. Dina yatak odasına geçip 1-2 saat kadar uyudu. Akşamüstüne doğru çaylarımızı içerken annenizi aramaktan vaz mı geçtiniz diye sordu kız. Telefonunu Mordam'daki odasında unutmuş. Aramanın bir faydası yok. Onun beni aramasını bekliyorum dedim. Akşam mutlaka arar dedi Dina. Başına bir şey gelmediyse. Bir şey olsa abimin haberi olurdu dedi. Ben bu cümleyi duymuştum. Beni tatmin etmiyordu ama biraz olsun teselli ediyordu. Dina, sana bütün samimiyetimle bir şey söylesem. Sustum. Söylesenize Yuna anne. Banyoma git de bir duş al. Dün gece sana bir merhem sürdüm ben. Nedir o? Evde hazırlanmış bir bulamaç. Ağrılarına, morluklarına filan iyi gelsin diye. Biraz ot kokuyor da. Benim burnum almıyor. Benimki de almıyor, alıştı çünkü ama Regan fark etmiş dışarıdan geldiği için. Kıpkırmızı oldu Dina. O halde doktora borda almıştır kokuyu. Kötü bir koku değil diye bağırdım arkasından banyoya koşan kızın. Regan akşam saat 7:30'a doğru geldi. Kapının önünde ayak seslerini duyar duymaz yerimden fırlayıp antreye koştum. Annemi buldun mu? Bulamadım anne ama eminim her şey yolundadır, bir şey olsa bilirdim. Ben ağlamaya başladım, şaşırdı Regan. Senin bilmediğin şeyler oluyor, belki de anneciğim şu anda bir morgda tanınmaz halde. Neler söylüyorsun, saçmalama lütfen. Regan, yalvarırım araştır. Araştırdım anne, yok öyle bir şey. Regan oturma odasına yürüdü. Dina diye seslendi, seni götürmeye geldim, hazırlandın mı? Doktor gelecekti hani dedim ben. Doktor bana uğrayacak. Evi bana daha yakın dedi Regan. Dina çoktan hazırlanmıştı. Kuruttuğum giysilerini, temizlediğim çizmelerini giymişti. Yanımıza geldi. Biraz otursaydın Regan, hatta yemek yeseydik birlikte dedim. İyi olurdu ama abor gelecek dedim ya. Haber ver buraya gelsin. Ayser'in de uğrayacak anne. İstersen sen bana gel. Yok, kalayım ben. Bakarsın annem gelir. Regan hiçbir şey söylemeyince... Regan, yalvarıyorum sana. Karakolları ve hastaneleri arat. Morglara da baktır. Sonra çok üzülürsün bak. Belki yaralıdır, belki konuşamıyordur. Dina bana dehşetle bakıyordu. Söz veriyorum anne, yeniden aratacağım ve bir haber alırsam seni arayacağım. Ama kafandan at bu kötü düşünceleri. Eminim anneannemin keyfi yerinde dedi. Nereden biliyorsun? 6. hissim. Onlara asansöre kadar eşlik ettim. Asansör kapısı benim yaş içindeki gözlerime bakan oğlumun üzgün yüzüne kapandı. Eve yürüdüm. İçeri girip kapımı iyice kilitledim. Tenceremi banyoda kurutup irtibat sağlamaya çalıştım. Hiçbir sunucuya bağlanamadım. Bütün hatlar kopmuştu sanki. Tencereyi saklamaya dahi gerek görmeden kendimi yatağıma attım ve dua ettim. Yüce Ram, sakın bana bir kız evlat armağan ediyorsun diye... Karşılığında annemi almaya kalkma. Bir kızım olsun isterdim ama bedeli annem olacaksa vazgeçtim. Asla istemiyorum. Daha senelerce yaşasın. Annem hep var olsun hayatımda. Yetinemedim. Kalktım yataktan, perdeyi açtım. Ufukta çok çok ötelerde bir yerde kendini belli belirsiz gösteren aya baktım. Sanki yaratıcımla iletişime okuracakmış gibi ellerim göğsümün üzerinde birleşmiş, başım dizlerime kadar eğik tekrar yalvardım. Yüce Ram, annemi koru, annemi bana bağışla.